Ayrım 22.
Devlet adamlarının saygı görmesi, savaş adamlarının, çiftçilerin, işçilerin, tüccarların küçümsenmesi, yemeklerin bir arada yenmesi, beden eğitimine, savaş alıştırmalarına önem verilmesi gibi yanlarıysa bu yeni devlet eskisini andırmayacak mı? Evet. Ama bu devlette bilgili insanların başa gelmesinden korkulacak. Çünkü bunlar az çok katışmış, sadeliklerini, sağlamlıklarını yitirmiş olacaklar. Barıştan çok savaş işlerine yarayan daha kaba, daha atılgan insanlar beğenilecek. Kurnazlıklar, savaş ustalıkları değer kazanacak. Hep silah elde dolaşmak adet olacak. İşte bu devletin kendine özgü yanları da bunlar, değil mi? Evet. Bu çeşit insanlar oligarşik devletlerde olduğu gibi zenginlik tutkusuna kapılacaklar. Tapar gibi sevdikleri altını, gümüşü karanlık gizli dolaplara, hazinelere doldurup herkesin gözünden kaçıracaklar. Bir ine çekilir gibi kapandıkları evlerinin içinde kadınlara ya da diledikleri insanlara zengin ziyafetler çekecekler. Çok doğru. Parayı büyümsedikleri ve gizli tuttukları için cimrileşecekler. Ama başkalarının malını kendi keyifleri için bol keseden harcayacaklar. Babalarından kaçan çocuklar gibi kanundan sakınıp hep gizli gizli eğlenecekler. Çünkü onlar inandırıcı diye zorlayıcı bir eğitim görmüşlerdir. Gerçek muzayı, diyalektika ve felsefe muzasını bırakmış, müzikten çok jimnastiğe önem vermişlerdir. Bu anlattığın devlette iyi ile kötü gerçekten birbirine karışıyor. Öyledir dedim ama bu düzenin en göze batan yönü taşkınlığı beslemesinden gelen şan şeref düşkünlüğüdür. Hem de nasıl bir düşkünlük. İşte bu devletin kaynağı ve özelliği. Bir taslağını yaptım. Sadece tam tersini değil. Doğru adamla eğri adamı ayırt edebilmek için bir taslak yeter çünkü. Her devleti bütün özellikleriyle inceden inceye gözden geçirmek çok uzun bir iş olur. Haklısın. Şimdi bu devlete uygun insan hangisidir, nasıl yetişir, ne huyda olur? Bana öyle geliyor ki, dedi Adimantos, bu insan bizim Glaukon'a bir hayli benzer, hiç değilse yükselme tutkusu bakımından. Bu bakımdan belki, dedim, ama başka bakımlardan ayrılır ondan. Hangi bakımlardan? Bu insan ister istemez kendine daha fazla güvenen insandır. Muzalardan hoşlanmakla beraber daha az yakınlığı vardır onlara. Hiç de iyi konuşmasını bilmez ama nutuk dinlemeyi sever. Bu insan kölelere karşı çok sert davranır, iyi eğitim görmüş bir insan gibi onları küçümsemekle kalmaz. Hür insanlara güler yüzlü, devlet adamlarına saygılıdır. Güçlü, şerefli mevkileri sever ama başa geçmek isterken kendinde güzel konuşma ve buna benzer değerler olup olmadığına bakmaz. Savaş gücüne, askerlik değerine dayanır, jimnastiğe, ava düşkündür. Evet, bu devlete böyle insan yakışır. Bu insan gençliğinde zenginliği hor görmüş olabilir ama yaşlandıkça parayı sever çünkü cimrilik tohumları saklıdır içinde ve özündeki değer bozuktur. En iyi bekçiden yoksun kalmıştır. Nedir o en iyi bekçi diye sordu Adimantos. Müzikle birleşen akıl dedim. Yalnız o insanın özündeki değeri ömrü boyunca koruyabilir. Güzel söyledin. İşte timokrasi devletinin gözü yukarıda insanı da bu. Doğru. Şimdi bu insanın nasıl yetiştiğini görelim. İyi bir insanın oğlu olabilir bu delikanlı. Kötü yönetilen bir devletin yurttaşı olan babası, başını derde sokmamak için şandan, şereften, devlet işlerinden, mahkemelerden, gürültü patırtıdan kaçınıp kenarda kalmaya razı olmuştur. Çocuk nasıl yetişiyor ona gelelim dedi Adimantos. Önce annesinin sözleriyle. Tabii dert yanar annesi, kocasının devletliler arasında yeri olmadığından, kendisinin öteki kadınlar yanında küçük düştüğünden şikayet eder. Kocam zengin olmak için hiçbir şey yapmıyor der. Kimseye kafa tutamıyor, ne mahkemelerde ne toplantılarda, kimseye bağırıp çağıramıyor. Üstelik kötü sözlerin altında kalıyor, aldırış bile etmiyor. Hep kendini düşünür, benim halim umurumda bile değil der. Bütün bunların gücüne gittiğini söyler. Babasının erkek adam olmadığını işittirir oğluna daha neler neler. Kadınların bu gibi hallerde söyledikleri türlü sözler. Doğrudur, hep kadınlardan çıkar bu teraneler. Bilirsin, evin delikanlısını sever görünen hizmetçiler de hep bu türlü sözler ederler ona. Babası bir borçlunun kendine kötülük edenin peşine düşmedi mi, büyüdüğü zaman bu adamları gebertmesini, babasından daha erkek olmasını öğütler oğluna. Çocuk evden çıkınca gene bu türlü sözler işitir ve görür ki yalnız kendi işlerine bakanları budala sayıyor herkes. Başkalarının işlerine karışanlarsa yükseliyor, övülüyor. Bütün bunları işiten ve gören delikanlı bir yandan da babasının sözlerini dinler, yaptığı işlere bakar, onları başkalarının yaptıklarıyla karşılaştırır ve her iki tarafın etkisi altında kalır. Babası onun içindeki dürüstlüğü besler, geliştirir. Başkaları ise isteklerini, tutkularını azdırır. Aslında kötü olmayan ama ister istemez kötülerle düşüp kalkan delikanlı, kendini çeken iki yanın ortasında bir yol tutar, yükselme isteği, içindeki taşkınlıkla karışır, hem kendini beğenmiş hem de şeref düşkünü bir insan olur. Bu çeşit insanın gelişmesini çok iyi anlattın. Öyleyse ikinci devleti kendi insanıyla birlikte görmüş olduk. Evet, şimdi Asiklos'la birlikte bir başka devlette bir başka insan görelim diyebiliriz. Ama sırayı bozmamak için biz gene devleti görelim önce. Öyle yapalım. Sonraki devlet şekli oligarşiydi galiba. Oligarşi dediğin düzen hangisi? Gelir üstünlüğüne dayanan devlet. Zenginlerin yürüttüğü, fakirlerin hiç karışmadığı düzen. Anladım. Timarşiden oligarşiye nasıl geçildiğini anlatmak istemez mi? İster. Doğrusu körlerin bile görebileceği bir geçiştir bu. Nasıl? Herkesin altınını biriktirdiği gizli çıkın yok mu? Timarşiyi yıkan işte budur. Para harcayarak türlü yerler bulurlar ilkin. Rahatça harcayabilmek için de yasaları bozarlar. Sonunda ne kendileri sayar kanunları ne de kadınları. Öyle olacak. Komşu komşuya özene özene zamanla bütün toplum onlara benzer. Doğru. O zaman kendileri daha zengin olma peşine düşerler, paraya verdikleri değer arttıkça doğruluğun değeri düşmeye başlar. Zenginlikle doğruluk öyle ayrı şeylerdir ki ikisini teraziye koydun mu kefelerin biri hep aşağı iner, öteki yukarı çıkar. Öyledir. Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca doğruluğun ve doğru insanların şerefi azalır. İster istemez. Evet, ama insan şeref neredeyse oraya koşar, şeref kazandırmayan şeyi bırakır. Doğru. Böyle yükselmeye, şana, şerefe düşkün yurttaşlar zamanla para düşkünü, cimri, açgözlü olurlar. Zengini över, beğenir, başa getirirler, fakiri ise hor görürler. Bu da doğru. İşte o zaman oligarşide başa geçeceklerin sınırını belirten bir kanun çıkartırlar ortaya. Bu sınır belli bir gelir üstünlüğüne dayanır. Bu üstünlük ölçüsü de oligarşiden oligarşiye değişir. Belli bir gelire ulaşmamış yurttaşlar devlet işlerine giremezler. İş buna dökülmez mi sonunda? Dökülür elbet. İşte oligarşi düzeni de bu. Evet ama nasıl yaşanıyor bu devlette? Onda gördüğümüz kusurlar ne? İlk kusur tuttuğu yolda, ilkesinde. Gemileri yürütecek kaptanları bu yoldan seçersek ne olur düşün. En zengin olan kaptanlık edecek, yoksul bu işi daha iyi de bilse dümene geçemeyecek. Kaptanı böyle seçilen gemi zor yürür. Her türlü yürütme işleri aksamaz mı böyle olunca? Aksar sanırım. Ya devleti yürütme işi, o da bunlar arasına girer mi? Girer, hem de hepsinden çok. Çünkü yürütülmesi en zor, en önemli olan devlettir. İşte oligarşide göstereceğimiz ilk ve büyük kusur budur. Evet, doğru. Ya şu kusur ondan aşağı mı kalır? Hangisi? Böyle bir devlet bütünlüğünü kaybeder ister istemez. İkiye bölünür, bir yanda yoksullar, bir yanda zenginler. Aynı toprak üstünde yaşayan bu iki topluluk boyuna birbirine diş biler. Bu daha küçük bir kusur değil doğrusu. Şu tarafını da iyi diyemeyiz. Bu düzenin başındakiler kolay kolay savaşa girişemezler. Halkı silahlandırsalar düşmandan çok ondan korkarlar. Silahlandırmasalar devlette olduğu gibi savaşta da bir avuç kalırlar. Üstelik bu devlettekilerin cimriliği savaş için para harcamaya da engeldir. Evet, buna da iyi bir şey denmez. Ya değişik işlerin bir araya gelmesi, aynı insanların hem tarım hem alışveriş hem savaş yapmaları, yukarıda da kötülediğimiz bu durum akla uygun mudur? Hiç değil. Şimdi bir kötülük daha söyleyeceğim. Bak bakalım en büyüğü bu değil mi? İlkin oligarşi tutulmaz mı bu hastalığa? Neymiş o? Bütün mallarını satma ve başkalarınınkini satın alma serbestliği. Her şeyi elinden almış bir insanın, devletin hiçbir parçasıyla ilişiği olmadan toplum içinde kalması, ne tüccar, ne işçi, ne atlı, ne yaya, asker olmadan yalnız ve yoksul olarak yaşaması. Bu kötülük gerçekten oligarşide görülür İlkin. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmadıkları da meydanda. Yoksa kimi alabildiğine zengin, kimi çıplak kalasıya yoksul olmazdı. Doğru. Son olarak şunu da gözden kaçırma. Malı mülkü elinden gidip yoksulluğa düşen adam, zenginken parasını dilediği gibi harcarken devlete demin söylediğim işler bakımından yararlı oluyor muydu? Devletin bir parçasıymış gibi görünüyordu ama hiçbir ilişiği yoktu onunla. Ne yürütüyordu devleti ne de hizmet ediyordu ona. Bütün yaptığı parasını harcamaktı. Evet, görünüşünün tersine tek işi para harcamak. Peki böyle adama peteğin içinde doğup da bütün kovanı derde sokan yaban arısı gibi kendi evinin ve devletin baş belası diyemez miyiz? Diyebiliriz Sokrates. Ama şunu da ekleyelim Adimantos. Tanrı kınalı yaban arılarını hep bir örnek yaratmış ama iki ayaklı yaban arılarını ikiye ayırmış. Kimini iğnesiz, kimini iğneli yapmış. İğnesiz arılar kocayınca dilenci olur, iğnelilerse haydut sürüsü. Çok doğru. Bir şehirde dilenci gördün mü, orada hırsızlar, yan kesiciler, dinsizler, kanlı katiller de vardır. Ona ne şüphe? Peki oligarşi dediğimiz devletlerde dilenci vardır değil mi? Baştakilerden başka herkes dilencidir hemen hemen. Öyleyse eli bıçaklı insanlar devletin kovaladığı haydutlar da vardır elbette. Peki böylelerini ortaya çıkaran bilgisizlik, kötü eğitim, kötü yönetim değil midir? Öyledir. İşte oligarşi düzenindeki özellik, kötülükler de bunlar. Daha başka kusurları da bulunabilir elbet. Herhalde. Zenginliğe dayanan oligarşi üstüne söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi bu düzene uyan insanı ele alalım. Bakalım nasıl yetişiyor, nasıl bir adam oluyor. Evet, bu kaldı. Timokrasi görüşünden oligarşi görüşüne geçiş nasıl oluyorsa bu insanın yetişmesi de öyle olmuyor mu? Nasıl? Timokrasi adamının oğlu önce babasına özeniyor, onun yolundan gidiyor, sonra babası denizde kayaya çarpar gibi devlete çarpıp parçalanıyor. Varını yoğunu bir ordunun başında yahut büyük bir devlet işinde harcadıktan sonra yargıçların önüne düşüyor, suçlandırılıyor, ölüm ya da sürgün cezasına çarptırılıyor ya da yurttaşlık haklarıyla birlikte varından yoğundan oluyor. Evet, birçoklarının başına gelir bu. Bütün bu felaketleri gören, sarsılan, mirastan yoksun kalan çocuk korku içinde yaşar. Çok geçmeden de içindeki yükselme, şeref kazanma hevesini, gururunu kapı dışarı eder. Yoksulluktan küçük düşe düşe sonunda para kazanma yoluna girer. Çalışır, çabalar, küçük, bayağı hesaplar, tutumlarla para biriktirir. Bu duygularla zengin olmuş bir insanın kazançtan başka şeye değer vermeyeceğinden, parayı gönlünün sultanı edeceğinden, başına taç giydirip boynuna gerdanlık, beline kılıç takacağından şüphe eder misin? Etmem. Akla ve yüreğe gelince onları bu sultanın ayaklarına atar. İki köle gibi birbirini sağına, birini soluna diker. Birinin işi kazancı arttırma yollarını aramak olur, ötekinin işi de yalnız zenginliğe ve zenginlere hayran olmak, mala, mülke, kazanç yollarına sarılmak. Bir delikanlıyı şeref düşkünlüğünden para düşkünlüğüne götürmek için bundan daha kestirme yol olmaz. Bu adam artık bir oligarşi adamı olmuş sayılmaz mı? İnsanın değişmesi, oligarşiye uygun bir hale gelmesi böyle olur herhalde. Şimdi bu adamın oligarşiye benzeyip benzemediğine bakalım. Bakalım. İlkin para severliğiyle benziyor mu benzemiyor mu ona? Benziyor tabii. Tutumluluğu ve çalışkanlığıyla da benzer. Beden isteklerini yeterince doyurur. Bunun dışında kalan hevesleri hor görür. Hiçbiri için para harcamaz. Doğru. Cimridir. Taştan para çıkarır ve hep daha zengin olmaktan başka şey düşünmez. Herkesin değer verdiği paralı kişilerden biri olur kısacası. Böyle bir adam anlattığımız devletin tıpkısı değil midir? Ta kendisi doğrusu. Her ikisi içinde her şeyden önce para. Bu adam kendini yetiştirmeyi düşünmüş olsa böyle olur muydu? Olmazdı bence. Bence de öyle dedi. O zaman bir kör tanrıyı arzularının kora başısı yapmaz, paraya tapmazdı. İyi söyledin. Ama şunu da göz önünde tutalım. Eğitim yoksunluğu bu adamda yaban arısı cinsinden bir takım istekler doğurur. Kimi dilenci, kimi eli bıçaklı olan bu kötü istekler kazanç kaygıları altında gizlidir. Doğru. Bu arzuların kötülüğünü anlamak için ne yapmalı biliyor musun? Ne yapmalı? Bu adamı serbestçe kötülük edebileceği bir görev, bir iş aldığı vakit gözetlemeli. Haklısın. O zaman anlarız ki bu adamın öteki işlerinde iyi bir ün kazanması, doğru gibi görünmesi, kötü niyetlerini zorla dizginlemesindendir. Yoksa onları aklıyla yenip iyi bir yola gitmek istediğinden değil, parasını kaybetmekten korktuğu için zorla kendini tutmuştur. Çok doğru. Ama dostum, başkasının malını harcamaya geldi mi, bu adamların çoğunda yaban arısı istekleri gösterir kendini. Evet, öyledir. Tabii böyle bir adamın içinde çatışmalar da olur. Çünkü bir adam değil, iki adamdır o. Bir istek öteki istekle çatışınca çok defa iyisi kötüsünü yener. Yener. Onun için çoklarından daha dürüst göründüğü olabilir. Ama gerçek erdemi yapan iç düzeninden, iç ahenginden çok uzaktır. Herhalde. Ayrıca bir cimri adam şehirde şununla bununla yarış edip şan kazanmaya, ünlü kişi olmaya pek heves etmez. Şeref falan için para kazanmak istemez. İçinde cömert istekler uyanmasından, başkalarını aşmak isteklerine kapılmaktan korkar. Aslında küçük küçük hesapların adamı olduğu için güçlerinin bir parçasıyla kavgaya girer, hemen her zaman alt olur ama parası olduğu gibi kalır. Öyledir. Bu hesaplı para adamının oligarşi devletine benzerliği su götürür mü? Götürmez. Şimdi demokrasiye geldik galiba. Bakalım onun kaynağı ve özü nedir? Sonra demokrasi adamını alır sorguya çekeriz. Her zaman yaptığımız gibi. Peki, oligarşiden demokrasiye geçiş nasıl olur? Alabildiğine zengin olmak isteğinin doymak bilmez bir mal açlığının sonucu değil midir bu? Nasıl? Bu düzenin başındakiler kudretlerini mala, mülke borçlu oldukları için gençlerin hovardalıklarını, baba mallarını harcayıp tüketmelerini kanunlarla önlemeye gitmezler. Çünkü daha zengin, daha hatırı sayılır olmak için bu hovardaları borçlandırıp mallarını ellerinden almak isterler. Can atarlar buna. Bir devlette yurttaşların hem zenginlik peşine düşmeleri hem de ölçülü, tok gözlü olmaları mümkün müdür? Bu iki şeyden birini gözden çıkarmak şarttır, değil mi? Elbette. İşte bu yüzden oligarşilerde devlet adamları yurttaşların ölçüsüz para harcamalarına, israflarına göz yumarlar. Sonunda da iyi, soylu, yiğit kişileri beş parasız bırakırlar. İster istemez. Böylece toplumda bir sürü işsiz türemeye başlar. İçlerinde zehir taşıyan bu başıboş insanların kimi borca boğulmuştur, kimi yüz karasına, kimi de her ikisine. Mallarını ellerinden alanlara ve bütün yurttaşlara kin besler, gizli gizli toplanıp onlara kötülük etme yollarını ararlar. Bütün düşünceleri devleti yıkmak, düzeni değiştirmek olur. Doğru. Bu mutsuz insanları görmezlikten gelen zenginlerse borç verip faiz almaktan başka bir şey düşünmezler. Zehirli iğneleri yani paralarıyla darda kalan yurttaşları sokmaya devam ederler. Onlar sermayelerini büyüttükçe toplumda da yaban arıları ve serseriler çoğaldıkça çoğalır. Çoğalır tabii. Ateş istediği kadar bacayı sarsın, bu adamlar onu söndürmek için kıllarını kıpırdatmazlar. Ne demin söylediğim ilk çareye başvurup herkesin malını dilediği gibi harcamasına engel olurlar, ne de yolsuzlukları önleyecek bir kanun korlar. Nasıl bir kanun? İsraf yasağından sonra yurttaşları dürüst olmaya zorlayacak bir kanun. Gönül isteğiyle borç alıp verme işlerinde kanunlar borç vereni korumasaydı, yurttaşlar paralarını tehlikeye atmaktan korkar, bu kadar yüzsüzce zengin olma yolunu tutmazlardı. Böylece toplumda da sözünü ettiğimiz kötülükler kolay kolay doğmazdı. Evet, çok azalırdı. Oysa ki devletin başındakiler anlattığım sebeplerle yurttaşları, yönettikleri insanları bu çıkmaz duruma kendileri sokarlar. Kendilerine ve çocuklarına gelince gençler eğlenceye dalar, bedenlerini ve kafalarını işletmekten kalır, yumuşar, zevke de acıya da dayanamaz olurlar. Olacağı budur. Babalarsa paradan başka şeye bakmadıkları için erdemli olmaya yoksullardan çok değer vermezler. Doğru. Şimdi böyle bir düzende baştaki zenginlerin yoksullarla bir yolculukta, bir toplantıda ya da bir seferde bir araya geldiklerini düşünelim. Birlikte denize açılsınlar, savaşa katılsınlar, tehlike karşısında birbirlerinin nasıl davrandıklarını görsünler. O zaman zenginler mi yoksulları hor görecek, yoksa fakirler mi zenginleri? Yukarıdan bakan artık zengin olmayacak, tersine zayıf, kuru, güneş kavruğu bir yoksul, gölgede yağ bağlamış bir zenginle ana baba gününde yan yana geldi mi ne düşünür? Bu adamlar yoksulların korkaklığı yüzünden zengin olmuş demez mi kendi kendine? Sonradan bir araya gelip konuşan bu yoksullar şu sözü etmezler mi? Bu adamlar bizim elimizde be. Yok bu adamlar. Böyle diyeceklerine hiç şüphe etmem. Cılız bir beden dışarıdan gelecek küçük bir sarsıntıyla hemen yatağa düşer. Hatta kimi zaman dış sebep olmadan da kendi kendini yer. Onun gibi bir durumda bir devlet de en küçük sebeplerle sarsılır, iç savaş başlar, ikiye bölünen halkın bir kısmı yabancı oligarşilerden, bir kısmı demokrasilerden yardım ister. Yabancılar karışmadan da kavganın alıp yürüdüğü olur. Evet, azdıkça azar. İşte bu kavgada fakirler düşmanlarını yendiler mi demokrasi kurulur. Zenginlerin kimi öldürülür, kimi yurt dışına sürülür. Geri kalan yurttaşlar devleti ve devlet işlerini eşit şartlarla paylaşırlar. Çok defada iş başına gelecekler kurayla seçilir. Evet, demokrasi ya böyle silah gücüyle olur ya da zenginlerin korkup kaçmasıyla. Peki nasıl yaşar? Nasıl bir devlet kurar bu adamlar? Demokrasi adamı diyeceğimiz insan bu yeni devlete benzeyecek şüphesiz. Şüphesiz. İlk önce böyle bir devlette herkes özgürdür, değil mi? Her yerde bir özgürlük havası eser. Yurttaşlar serbest konuşur, dilediklerini serbestçe yapar. Öyledir. Özgürlük olan yerde de her insan yaşayışına dilediği düzeni verebilir, değil mi? Verebilir. Böyle bir devlette ötekilerden çok daha değişik insanlar bulunmaz mı? Bulunur. Bu düzen görünüşte düzenlerin en güzelidir. Türlü renklere boyanmış bir kaftan gibi değişik insanları bir araya toplayan bu devlette göze hoş gelebilir. Alaca bulaca şeylerden hoşlanan çocuklarla kadınlar gibi birçok kimseler de en güzel devlet budur diyebilirler. Hiç de şaşmam derlerse. Ama bu devlette bir düzen arayıp bulursan ne mutlu sana. Niçin? Çünkü özgürlük olduğu için bütün düzenler vardır orada. O kadar ki bizim gibi bir devlet kurmak isteyenler bir demokrasi devletine gidip diledikleri düzeni seçebilirler. Bir düzen panayırıdır demokrasi. Beğen, beğendiğini al. Evet, çeşit bolluğuna diyecek yoktur demokraside. İlk ağızda böyle bir devlette iş görmenin rahatlığını düşün. Kimse seni iş başına gelmeye zorlayamaz. O işi en iyi başaracak sen olsan bile. Canın istemezse kimsenin emrini dinlemezsin. Başkaları savaşa giderken sen gitmeyebilirsin. Herkes barışı korumaya çalışırken sen bozmak isteyebilirsin. Kanunlar sana komutanlık, yargıçlık yetkilerini vermemiş olsa da komutanlık, yargıçlık edebilirsin. İnsan tanrı da olsa ancak bu kadarını yapabilir, değil mi? Evet, başlangıçta böyle olsa gerek. Bu arada kimi mahpuslara da gün doğar. Onlarınki de ayrı keyif. Ölüme, sürgüne mahkum kimselerin bu yeni devlette nasıl yaşadıklarını görmüşsündür. Halkın arasında ellerini kollarını sallayarak hortlaklar gibi dolaşırlar. Kimse farkında değilmiş, onları görmüyormuş gibi. Çok gördüm böylesini. Bu devletin cömertliğine, hoşgörülüğüne diyecek yoktur. Bizim devletin temellerini atarken büyük bir saygıyla sözüne ettiğimiz ahlak değerlerine aldırış bile edilmez. Bizce iyi adam olmak kolay iş değildi. Önce insanın doğuştan bir üstünlüğü olacak diyorduk. Çocukken hep güzel şeylerle oynayacak, sonra kendini bütün güzel şeyleri öğrenmeye verecek. Demokraside hiçe sayılır bütün bunlar.